Ustam ve Ben, Elif Şafak. 39. Ayrım. Hintli, ne çok kitap kurtarmışsın dedi Sinan gururla. Çok daha fazlasını bıraktım dedi Cihan kısık bir sesle. Sinan çuvalları boşalttı, ciltlerini sildi, hepsini kütüphanesine sakladı. Daha sonra tas tamam 489 kitap kurtarmış olduğunu söyleyecekti. Cihan ancak odasına dönüp başını yastığa koyarak titremesini durdurabildiğinde bir şey fark edecekti o telaşla. Takiyettin'in zicini almayı unutmuştu. Nihayetinde en çok tenkit ettiği şeye yenik düşmüştü müneccim başı. İlim ve irfanın ilerlemesi için birikim gerekliydi. Birikim içinse mevcut eserlerin ve emeklerin özenle muhafaza edilmesi. Kat üstüne kat inşa ederek ilerledi toplumlar. Her kuşakta yeniden başlayarak değil. Halbuki Takiyettin'in ardından gelecek olan rasıtlar yine sıfırdan başlamak mecburiyetindeydi. Ertesi gün tan ağardıktan sonra altısı birden Sinan, Kalfalar ve Fil kendi yaptıkları eseri yıkmaya hazır bekliyorlardı. Ne bir güvercin kıpırdadı saçakları altında, ne bir Meltem esti. Sancan'ın gözlerinde yaşlar olduğunu fark etti Cihan. Kimse tek kelime etmedi. Takiyettin bir kenarda duruyordu. Ellerini göğsünde kavuşturmuş, teselliye muhtaç bir bebek gibi kendi kendine hafifçe sallanıyordu. Suratı bembeyazdı. Taramayı unuttuğu sakallarına bir damla düşüyordu bazen. Ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüştü. Ellerinde balyozlar, tokmaklar ve barutlarla gelen amelelerin başında durup bütün gün kapıları ve pencereleri parçaladılar. Çota çerçevelere bağlı ipleri var gücüyle çekti, duvarları yıktı. İnsanlar seyretmeye gelmişti. Kimisi alkışlayıp tezahürat ederken çoğu şaşkın bir sessizlik içinde seyretti. 5 gün sonra sonuncu taş da kaldırıldı. Tıpkı seneler evvel Sinan'ın çırakları temel attığında olduğu gibi dualar okunuyordu. Ne var ki bu defa bu günah binasını yerle yeksan ettiği için Allah'a şükredenlerin duasıydı yükselen. Rasathane ile beraber Cihan'ın içinde bir şeyler yıkıldı. Zaten Olev'in ölümünden beri bir yanı hiç toparlanamamıştı. Şimdi bir başka yanı daha yara almıştı. İlme, fenle, ilerlemeye inanan yanı. Mihrimah'a hasreti, File muhabbeti ve Sinan'a hayranlığı olmasa, bu kırık tuğlalar ve yanık tahtalar şehrinde bir gün daha durmazdı. Çek git diyordu içinden bir ses. Ama nereye? Yeni maceralara atılmak için yaşı geçmişti. Git diye yalvarıyordu ses. Ama nasıl? Adetlerine, huylarına alışmasa da ruhunu zapt etmişti İstanbul. Rüyaları bile başka diyarda geçmez olmuştu. Git diye uyarıyordu ses. Ama niye? Dünya kaynayan bir kazandı. Nereye varsa insan hep aynı düşler ve düş kırıklıkları olacaktı. Yıllar boyunca umutlarını yabancısı olduğu bir şehre, kalbini asla elde edemeyeceği bir kadına, gençliğini her ne kadar kıymet verilse de kolayca gözden çıkarılabilen mimarlık mesleğine bağlamıştı. Hayatta hiçbir şey dışa vurulamayan kızgınlık kadar zarar vermez insan ruhuna. Ve Cihan'ın öfkesi içinde birikiyordu an be an. Hiçbir şeye inancı kalmamıştı. En sıradan ayrıntı için bile ne çok çaba harcıyorlardı. Ama kimin umurundaydı? Kimse emeklerini anlamazken ne diye hala bu kadar çabalıyorlardı? Sonunda takdir edilmeyeceğini bile bile kendini paralamanın ne anlamı vardı? Senelerdir ilk defa çalışmak gelmiyordu içinden. Ustalar ve kalfalar mermeri gergef gibi işliyor, kayaları hamur gibi yoğuruyor. Hendese şekillerini su gibi akışkan eğliyorlardı. Oysa muktedirlerin de ahalinin de önem verdiği tek şey binaların yüksekliği, kubbelerin büyüklüğüydü. Bu arada pek az kişi fark ediyordu. Ne denli ince, nazenin bir zanaat icra ettiklerini. Her pare taşa ruhlarından ruh üflediklerini. İşlemeyen demir pas, kullanılmayan ahşap küf, çalışmayan insan zan besler derdi Sinan. Boş durmak yoktu. Kalfası Cihan'ın isteksizliğini görünce zehrin devası panzehirdir diye ona iki misli iş verdi. Yangınlar, depremler, savaşlar, kıtlık ve kuraklık geldi geçti. Sinan sebatla yola devam etti. Cuma camileri, mescitler, medreseler, köprüler, hamamlar, darüşşifalar, imarethaneler, ambarlar ve kervansaraylar yaptılar. Bunların çoğunun banileri, padişahlar ve onların valideleri, eşleri, kızlarıydı. Keza vezirler ve kaptanı deryalarda. Ancak Sinan'ın yaptığı her şey yönetici taifesinin arzusuyla olmuyordu. Mesela rüya türbeleri. Halktan birileri rüyasında bir evliya görürdü durduk yerde. Ya da mezarı harabeye dönmüş bir abdal veya mülhit diye idam edilmiş bir süfi. Tüm bu ölüler naaşlarının yerini gösterir, hak ettikleri mezarlara kavuşmak isterdi. Ertesi sabah rüyayı gören kişi Sinan'ın kapısına dayanırdı. Madem ki mimarbaşıydı, bu meseleye de bakmalıydı. Böylece Sinan, ser mimar sıfatıyla sadece binalar yapıp koca şehri tanzim etmekten, kanalizasyon ve yolları denetleyip yangın önlemleri almaktan, su kemerleri yükseltip inşaat izinleri vermekten sorumlu değildi. Bir de rüya tabirlerine nezaret ediyordu. Rüya arzuhalcileri hep sabırsız, aceleciydi. Mimar ve kalfaların ellerinde ne iş varsa bırakıp onların talebiyle ilgilenmelerini beklerlerdi. Kimisi tehdit bile ederdi. Vallahi bu kudretli bir evliyaya benzer. Dediğini yapmazsanız çarpılırsınız maazallah. Bu şahsiyetleri dinlemek kalfaların göreviydi. Gelen herkesi tek tek buyur edip dürüstleri sahtekarlardan ayırmakta. Cihan kim bilir kaç perşembe sabahı bir tabureye çökmüş, hiç tanımadığı insanlara kulak vermişti. Yanında bir de katip olurdu. Ne kadar saçma olduğuna bakmadan her başvurunun kaydedilmesi gerekiyordu. Sinan sevecenlikle karşılardı arzuhal sahiplerini. Akil çırağının onları dinleyeceğini söyler, Cihan'ın olduğu yöne bir bakış atar, sonra dudaklarında muzip bir tebessümle ayrılırdı. Yaptığı her hareketi izleyen düzinelerce gözün altında ter basardı Cihan'ı. O da basık ve havasız gelirdi. Bütün bu insanlara ve beklentilerine dardı mekan. Rüya arzuhalcilerinin çoğu muhtelif yaşlarda erkeklerdi. Babalarının refakatinde gelen çocuklar olurdu. Arada bir kadınlardı. Kocaları veya erkek kardeşleri rüyalarını anlatırken onlar dışarıda beklerdi. Her yerden gelirdi bu insanlar. Hareketli limanlardan, hücra, mezralara kadar. Ve kalfaların da her yere gitmeleri beklenirdi. Bir kasabada, çiftlikte veya dağ başında türbe inşa etmeleri için yalvarırlardı. Madem ki rüyadaki zat böyle demişti. Bir defasında bazı köylüler çeşmelerinin tamir edilmesini istemişti. Daha evvel kadıya başvurdularsa da bir sonuç elde edememişlerdi. Derken bir çerçi bir rüya görmüştü. Kuvvetli ve kızgın bir ermiş çeşmenin altında bir dergah kalıntısı olduğunu söylemişti. Su aktıkça orada yatan hamuşan huzurluydu. Halbuki şimdi su kuruduğu için rahatsız olmuşlardı. Çeşmenin onarılması şarttı hem de gecikmeden. Cihan ustasına o gün dinlediği hikayeleri aktarınca Sinan bu taleple bizzat ilgilenmelerini istemişti. Ama ustam doğru söylediklerine malum bana yalan gibi gelir. Ne fark eder dedi Sinan. Onların suya ihtiyacı var. Benim neye inandığımın önemi yok. Böylece dağlardan su getiren hendekleri temizleyerek çeşmeyi yaptılar. Köylüler de memnun oldu Sinan da. Şayet varsa rüyadaki zat da. Aşağı yukarı o günlerde bir değirmenci geldi. Buğday tanelerini ayıklayıp öğütürken bir kadın sesi işitmiş. Hoş ve cezbedici bir ezgi. Cindir diye korkup kaçmış. Ertesi gün bir fiske tuzu sol omzundan arkaya atıp 3 kez ateşe tükürmüş olduğu halde ses yine onu bekliyormuş. Aynı gece adamın rüyasına girmiş kadın. Yüzü ışıldıyor, saçlarını omuzlarına döküyormuş. Valide Sultan'ın emriyle ayağına taş bağlanıp boğdurulduğunu anlatmış. Fakat bunun hangi valide olduğunu dememiş. Ruhu o vakitten beri dünyayı gezer, denizin derinliklerinde bedenini ararmış. Yakın zamanda bir balıkçı kadının denize atladığı esnada saçında takılı olan bağ tarağı bulmuş. Bunun ne olduğunu anlamadan bir kutuya koymuş. İşte kadın değirmenciden gidip o tarağı bulmasını, bulup gömmesini istemiş. Böylece bir mezarı olacak, bir parça huzur bulacakmış. Neden balıkçıya görünmemiş diye sordu Cihan kuşkuyla. İyi bir insan değil o, dedi değirmenci. Rumeli Hisarı'nda oturur, mavi bir kulübesi var. Ben görmedim, kadın anlattı. Fukara adamım, karım hasta. Oğlum da yok ki un çuvallarını taşısın. Nasıl gideyim oraya? Cihan tersledi, ben de gidemem. İşim gücüm var. Adamın gözlerindeki düş kırıklığı görünmeyecek gibi değildi. Ama Cihan'ı esas şaşırtan Sinan'ın tepkisi oldu. Bu hikayeyi işitince mimarbaşı gidip bir bakmasını söyledi. Ertesi gün fil ve filbaz yola koyuldular. Balıkçıyı bulmak kolaydı, onunla konuşmaksa imkansız. Hınçla kararmış gözleri ve asırlardır gülmemiş gibi görünen ağzıyla katı yürekli bir adamdı. Cihan eşyalarını karıştırmasına izin vermeyeceğini bir bakışta anlamıştı. Başka bir tertip düşündü. Biraz uzaklaşıp çotayı istese kolayca sökebileceği bir söğüt ağacına bağlayarak ''Burada bekle, hemen dönerim.'' dedi. Geldiği yoldan geri döndü, parmaklarının ucuna basarak barakanın içine süzüldü. Birkaç kutu buldu ama tarak hiçbirinde değildi. Derken yerdeki sepet ilişti gözüne. Merakla açıp baktı, oradaydı, süt beyazı, kenarları kırık bir tarak. Cebine attığı gibi topukladı. Allah'tan Sinan tarağın nasıl ele geçirildiğini sormadı. Onun yerine, kadıncağızı gömmemiz gerek dedi, bir de mezar taşı gerek. Ama sonra ne derler? Ceset yerine tarak gömülür mü diye sordu Nikola. Şayet bir insandan kalan tek şey buysa neden olmasın dedi Sinan. Bir dut ağacının dibini derince kazdı Sinan ile kalfaları. Tarağı çukura yerleştirdiler, mezara toprak atarken dualar okudular. Nihayetinde değirmencinin rüyasındaki kadın bir mezara sahibi olmuştu. Taşın üstünde şöyle yazıyordu. İsmi bize meçhul, Rabbe malum olan bu hatun kişinin ruhuna Fatiha. Son 40 yılın en soğuk günüymüş dediler Mihrimah'ın öldüğü gün. Eyüp'te sokak kedileri bir damdan diğerine atlarken havada donup kalmış, billur lambalar gibi. Dilenciler, mecnunlar, abdallar ve evsizler imarethanelere sığınmış donmamak için. Mihrimah'ın beni terk etmek için neden böyle bir gün seçtiğini asla bilemeyeceğim. Baharda doğmuştu halbuki, çiçekleri severdi. Aylardır hastaydı, etrafındaki hekimlerin sayısı gün be gün arttığı halde sıhhati kötüleşmişti. O uğursuz aylar boyunca 6 kere görebildim onu. Her seferinde biraz daha bitkindi. Gönülsüz ulak Hesna Hatun'u daha sık gördüm elbette. Mihrimah'ın mektuplarını hayvanat bahçesine getirir, ben okuyup cevap yazarken bir kenarda somurtarak beklerdi. Dadının oflayıp poflamasını aldırmadan kelimelerimi itinayla seçer, ağır ağır yazardım. Nihayet bitirdiğimde mühürlü mektubumu öfkeli bir nazarla alır, gözden kaybolurdu. O ocak sabahı dadı üzerinde kürk bir harmaniye ile belirdiğinde gene mektup getirdiğini zannettim. Halbuki o, sultanım seni görmek istiyor dedi. Kapalı kapılar ardına kadar açılıverdi önümde. Gizli duvarlar aydınlandı. Beni gören muhafızlar kafalarını çevirip görmezden geldiler. Her şey evvelden ayarlanmıştı. Mihrimah'ın huzuruna vardığımda gülümsemek için epey gayret etmem gerekti. Yüzümden anlamamalıydı ne kadar kötü göründüğünü. Suratı iltihaplanmış, vücudu şişmişti. Bacakları, kolları, boynu, parmakları genç bir kızken kaçtığı arı tarafından sokulmuştu sanki. Cihan, kıymetlim dedi usulca. Yüzümü yatak örtüsünün danteline gömdüm. Bunca zamandır ait olduğum mevzi burasıydı işte. Onun mevcudiyetinin kıyısında, kenarında bir yer. Ağladığımı görünce elini kaldırıp yumuşacık bir sesle yapma dedi. Derhal durdum, af diledim. O yine yapma dedi. Yakına gelmemi emretti, daha yakına. Hesna Hatun'un yakıcı bakışlarına rağmen elini elimin üstüne koydu ve her ne kadar daha evvel birbirimize birkaç kez temas etmiş olsak da ilk defa o an bedeninin bedenime açıldığını hissettim. Odada bizlerden başka kimse yoktu. Dudaklarını öptüm. Toprağa tattım. Sen ve beyaz fil hayatıma neşe getirdiniz dedi. Ben gidince hakkımda hoşuna gitmeyecek şeyler işitebilirsin. Onun maneviyatını yükseltecek bir şeyler gevelemeye çalıştım. Lakin ne ben kelimeleri bulabildim ne o izin verdi. Ben olduktan sonra dedi ısrarla, ne olursa olsun beni her daim kalbinde muhabbetle anmanı istiyorum. Hakkımda fena şeyler duysan bile bu değişmeyecek değil mi? Düşünmeden söz verdim. Onun her daim sevgiyle hatırlayacağıma oracıkta yemin ettim. Tutması kolay bir yemindi. Öyle sanmıştım. Kasım başında Sinan'la kalfaları Sokulu Mehmet Paşa Camii'nin son teferruatıyla uğraşıyorlardı. Tek minare, altıgen yapı, 8 ayak üstünde kasnağa oturmuş merkezi kubbe. Yan sofalarda revaklı kat, mermer mihraptan tavana kadar çiçeklerle bezeli çiniler. Kubbeli şadırvan ve Kabe'den gelen Hacerül Esvet parçaları. Kasnakta oyuklar bırakmış, bunların içine küpler gömdürmüştü Sinan. Böylece tüm sesler bir kubbede toplanmıştı. Camide verilen vaaz her yerden rahatlıkla duyuluyordu. Sokollu yanında muhafızları, danışmanları, uşaklarıyla inşaatı görmeye geldi. Onu ölümsüz kılacak binayı teftiş etti, bir an evvel bitmesi için sabırsızlanıyordu. Memleketteki en aklı selim sahibi adamdı, her daim vakur bir hali vardı. Dirayetli ve mahirdi. O güne kadar 3 sultana hizmet etmişti. Süleyman, Selim ve Murat. Pek çok devlet adamı en ufak kusur yüzünden kellelerinden olurken, Sokollu'nun nasıl bu kadar uzun ayakta kalabildiğini herkes merak eder. Bir dişicinin ona abayı yaktığı ve her işinde yardım ettiği rivayet ediliyordu. Ne vakit Sokollu bir tehlikeyle karşılaşsa cin onu ihdar edermiş. Sokollu'yu görünce geçmişi hatırladı Cihan. Yıllar evvel Zigetvar'da Sultan Süleyman'ın cesedini çotanın mahfesine yerleştirdikleri günü unutmamıştı elbet. O vakitten bu yana usta bir oymacı gibi çalışan zaman Sokollu'nun yüz hatlarını keskinleştirmiş, çehresine sert bir ifade vermişti. O tam bunları düşünürken sadrazam durdu, arkaya döndü. Cihan'ı görünce gözleri ışıldadı. Filbaz dedi Sokollu, yaşlanmışsın. Sinan lafa karıştı. Cihan 4 kalfamdan biridir efendim. Sokollu Cihan'a halini, hatırını ve filin nerede olduğunu sordu ama cevapları pek dinlemedi. 1 saat sonra peşinde mahiyetiyle beraber ayrıldı. Cihan atları alacakaranlıkta kayboluncaya dek baktı arkalarından. O gece çıkan fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, çukurlar suyla doldu. Ertesi sabah bütün sahayı çamur içinde buldular. Her taraftan pis dereler akıyordu. Az ileride bir düzine amele balçağa saplanmış bir arabayı kurtarmaya uğraşıyordu. Bir bölük işçi sanki inşaat kazanılması gereken bir savaşmış gibi hep bir ağızdan Allah Allah diye bağırarak devasa bir keresteyi makaralar yardımıyla kaldırmaya uğraşıyordu. Şevli çatının üstünde hasarlı kısımları tamir eden adamlar vardı. Cihan ne tarafa baksa canla başla çalışan birilerini gördü. Bir tek çota tembellik ediyor, pek sevdiği çamurların içinde keyifle yuvarlanıyordu. Caminin karşısında üstadın ara sıra dinlenmek için çekildiği derme çatma bir kulübe vardı. Bugün Sinan, sırtı ağrıdığından öğleden sonra orada, sıcak havluları sarılı vaziyette geçirmişti. Bir ara Yahudi bir hekim gelip, kötü ifrazatı akıtmak için 2 kap kan almıştı. Akşam ezanından sonra kapı açıldı, Sinan dışarı çıktı, solgun ve uykulu görünüyordu. Cihan'a el sallayıp bir şeyler söylemek üzere ki tuhaf bir şey oldu. Çatıdaki işçilerden biri, kurşun tabloları yukarı çekerken yükünü zapt edemedi, tuttuğu ip koptu ve tam Sinan oradan geçerken koca yük aşağı kaydı. Bir feryat yırttı havayı, yüksek perdeden bir kadın sesi. Sançaydı. 2 kelime döküldü dudaklarından. Ustam, dikkat! Kurşunlar korkunç bir gümbürtüyle yere indi. Son anda yana kaçan Sinan, mucizevi bir şekilde kurtulmuştu. Şayet hareket etmeseydi, yükün altında kalacaktı. İyiyim, iyiyim dedi Sinan yanına koşanlara. Birer birer bütün kalfalar Yusuf'a döndü. Sorgulayan nazarlar altında kulaklarına kadar kızardı o da. Bunca zamandır sakladığı sır ortaya çıkmıştı. 39. ayrımın sonu sayfa 381, devamı 40. ayrımda.